Ayrım 5.
Hasan sevinçli bir sesle, "Hadi gidelim bizim eve de dursun emmi. Anam sana bir kahve yapsın. İstersen anam sana da yemek de yapar." "Hadi gidelim" diye yere elleriyle bastı Dursun. Kalkamadı. Birkaç kere davrandı, kalkamadı. Sonunda Hasan vardı, onu elinden tutup kaldırdı. Yola düşüp eve geldiler. Hasan'la Dursun'u gören körler buna bir anlam veremediler. İçlerine bir kurt düşmüş olacak ki Dursun'a da Hasan'a da duyuracak biçimde beddualar ettiler. Esme Dursun'u sevinçle karşıladı. Öyleydi. Ona yemek yiyip yemediğini sordu. Dursun yok deyince hemen sofrayı kurdu çardağın altına. Kuyunun üstünü, çardağın gün batıdan yanına ulu bir salkım söğüt gölgeliyordu. Dursun elleriyle kaşlarını tutup kaldırmış. Esme'ye bakıyor. "Çok şükür, çok şükür, çok şükür bugünüme, bu halime çok şükür" diye dualar mırıldanıyordu. "Ve sübhanallah, ve sübhanallah, sübhanallah" hayranlığını dile getiriyordu. Yemek uzun sürdü. Dişsiz ağzıyla çiğneyemiyordu ki Dursun. Bir de Esme'ye bakmaktan ağzına lokma koymaya fırsat bulamıyordu ki. O gün Dursun gün batıncaya kadar Esme'lerde kaldı. Gün batıncadır ki "Beni götür evime Hasan" dedi. Hasan onun koluna girdi. Yola düştüler. Yolda hiç konuşmadılar. Gece Hasan karmakarış çok düşler gördü. Düşünde babasını gördü. Sazlığa, sazlıkta bataklığa girmiş, saplanmış. Bir türlü kendini kurtaramıyordu. Birden babası yılan oluveriyordu gözlerinin önünde. Yılan da öyle saplanmış kalıyordu bataklığa. Bataklığın çamurunda debelendikçe saplanıyordu çamura. Boynuna kadar giriyordu batağa. Kertenkele, kurbağa, kocaman gözlü baykuş oluyordu. Kertenkele, kurbağa batağın içinde yitip gidiyorlar. Baykuş olaraktan bir böğütlerin içinden çıkıyorlardı. Tüyleri çamura bulanmış, yoğunmuş, ıslak. Sonra ak kefenli, kefeni çamura bulanmış, gözleri pörtleyip dışarı uğramış babası oluyordu. Her bir yanı ıslak. Sonra kocaman kocaman bir çift baykuş gözü oluyordu. Herkes, her şey. Baykuş ıslanmış, büzülmüş, tüyleri domur domur olmuş, gittikçe gözleri pörtleyen. Hasan gün doğmadan uyandı, tüfeğini aldı. Anası saçlarını yastığın üstüne sermiş uyuyordu. Saçları uzundu. Kırk örgülüydü. Örgülerinde gümüş, altın, mercan işlemeler vardı. Dursun'un dediğinden de daha güzeldi anası. Bir süre durdu. Böyle hayran, anasının güzelliğine baktı. Akşamdan, belki de birkaç gün önceden anasına belli etmeden bir heybe hazırlamıştı. İçi yiyecek doluydu. Para da bulmuştu. Daha doğrusu bir yığında parası vardı. Parasını koynuna, koltuğunun altına sardı. En güzel giyitlerini giyindi. Elinde tüfeği aşağı indi. Ahır karanlıktı daha. El yordamıyla tayını buldu. Dışarıya çıkardı, üstüne atladı. Konağın avlusuna çıktı. Avlunun kapısında bir an durdu. Anasının uyuduğu odanın penceresine daldı bir süre. Sonra atını usulca sürdü, yola çıktı. Doğuya, Kozan'a doğru bir süre usul usul sürdü. Sonra da birden doldurdu. Kozan'a kadar atının başını çekmedi. Öyle oldu. Atını bir ağaca bağlayıp bir lokantaya girdi. Kilim heybesi omuzlarındaydı. İçi ekmek, yiyecek doluydu. Masaya oturup yufka çıkardı heybesinden. Bu arada lokantacı geldi. "Buyur ağa" dedi. Hasan daha önce lokantalara gelmişti. "Bir kap getir" diye emir verdi. Lokantacı "Baş üstüne ağa" dedi. Lokantacı uzun, sivri, bıyıklı bir Kürttü. Hasan onu tanıdı. Kürt "Ağa" dedi. "Çok güzel de tatlı varmıştır. İstersen getireyim." Hasan ona güldü. "Getir" dedi. "Ben seni tanıyorum ağa" demeyi de unutmadı. Kürt tatlıyı getirdikten sonra "Sen beni nereden tanıyorsun?" diye sordu. Hasan "Sen lokantacı Kürt Silosun" dedi. "Öyle değil mi?" "Öyleyse sen kimsen?" diye sordu Sülo. Hasan "Ben de Halil'in oğluyum. Hani Abbas var ya, onu vurdu ya." Kürt "Bildim" dedi. "Bildim, sen Hasan'sın değil mi? Bildim seni. Anan nasıl, iyi mi?" "Duydum ki ananı emicelerin öldürmek istiyorlarmış da sen izin vermiyor musun? Baban yiğit bir adamdı Hasan oğlum. Ben senin böyle koskocaman büsbük bir erkek olduğunu bilmiyordum. Babanı anan öldürtmüş diyorlar ama inanma. Her güzelin arkasından söylenir. Anan soylu bir evdendir. Anan gibi soylu insanlar kocalarını abbası öldürtmezler. Öldürme ananı, olur mu? Anasını öldürenler bu dünyada hiç rahat yüzü görmezler Hasan Ağa. Öteki dünyada da onları zebaniler rahat bırakmazlar. Beni iyi dinle. Ben senin babanı canım kadar severdim. Baban benim içki arkadaşımdı, kumar arkadaşımdı, böyle arkadaşımdı. Ben babanla Adana'ya gidip iki kişi tek başımıza kaç kere bar kapatmıştık. Baban kartal gibiydi. Abbas gibi gözü kanlı birisi olmasaydı senin baban Halil'i bu Çukurova ülkesinde öldürecek, ona tetik basacak bir tek adam çıkmazdı. Beni iyi dinle arkadaşımın oğlu. Ananı öldürme. Ben biliyorum. Emcelerin ananı sana öldürtecekler. Çünkü onlar senin dayılarından korkuyorlar. Dayılarından korkmasalar ananı çoktan öldürmüşlerdi. Onlar için adam öldürmek, hele bir kadın öldürmek ne ki? Onlar senin dayılarından korkuyorlar. Dayıların çok, çok zenginler onlar. Çok yiğitler onlar. Çok kan içicidirler onlar, çok. Sizinkiler işte onlardan korkuyorlar. Onlar bilirler ki kız kardeşlerini öldürmüşler senin emiceler. Geleler, öldüreler. Sülalelerini keseler ki hiçbir tane adam kalmaya soylarından. Halbuki sen öldürürsen ananı, dayıların seni öldürecek değiller ya. Hasan çabuk çabuk yemeğini yemiş bitirmişti. Kürt konuştuğu sürece ilk olaraktan şaşkınlık içinde konuştu. Dayılarım beni öldürmezler mi? Öldürmezler, dedi Kürt. Öldürmezler ya, sen gene ananı öldürme. Anası kanlısı olmak ölünceye kadar ateşten gömlek giymektir. Demir dikenli gömlek. Ölünceye kadar her gün, her gün sırtından kızgın demirle dağlanmak demektir. Sen sen ol, ne yaparlarsa yapsınlar. Sen sen ol, ne derlerse desinler. Ananı öldürme, olur mu? Hasan bir daha yüreklendi. Dayılarımın yeri neresi, evleri neresi? Ben onlara gitsem bulabilir miyim? Bilmem, dedi Kürt, bilmem. Baban söylüyordu ama bilemiyorum, aklımda kalmamış. Baban anana vurulup da kaçınca ardına düşmüşler babanın. Tekmil Çukurova beyleri araya düşmüşler de babanı öldürmediler onlar. Yoksa aman ananı öldürme ha. Onlar belli olmaz, seni de öldürürler. Hasan nakışlı, pullu, ipek kesesinden bir 50'lik çıkardı, Kürt'ün önüne koydu. Kürt parayı aldı, koşarak kasaya götürdü, bozdu geldi. Hasan parayı aldı, kesesine koydu, ayağa kalktı. Sağlıcakla kal Kürt lokantacı, dedi. Ben gidiyorum. Kürt onu kapıya kadar uğurladı. Arkasından duyulur duyulmaz bir sesle, sen sen ol, ananı öldürme ha, dedi. Öyle dünya güzelini kim öldürürse öldürsün iflah olmaz, diye de ekledi. Hasan atına atladı. Bir süre nereye gideceğini bilemeden atın üstünde öyle durdu. Kürt onu gözetliyordu. Bundan da sıkıldı. Atın böğrünü tekmeledi. Tay kasabayı uçarak çıktı. Şimdi Hasan kasabanın dışında ne yapacağını, ne edeceğini bilmiyordu. Çayın geçeceğinde tayının başını çekti ya. Ne yapmalı? Nereye gitmeli? Dayılarının köylerini, kasabalarını, adlarını bilmiyordu ki. Belki dayıları yoktu da bu Kürt kendisini korkutmak için böyle söylüyordu. Öyleyse dayıları yoksa her gün her gün anası nereye kaçıyordu? Vardı vardı. Anasının kardeşleri, babası, obaları, ormakları vardı. Vardı ya, neredeydi? Şu dağların arkasında. Başı döner gibi oldu. Yönünü dağlara giden yola çevirdi. Tayına bastı üzengiyi, bastı kırbacı. Ormanın içine bir çiğir gidiyordu, ona saptı. Mavi çam ağaçları göğe yukarı uzanıyordu. Orman koktu. Karşıki yamaçta uzun, ağır dumanlar göğe almışlar. Yumuşak kıvrıntılarla öyle salınıyorlardı. At yamacı çıkarken epeyce zorlandı. Önündeki sırtı aşınca ağaçların tepesinden aşağıdaki koyakta minarenin ucunu gördü. Kalın bir duman perdesi koyaktaki evlerin üstünü örtüyordu. Bir horoz öttü, birkaç köpek birden havladı. Koyunların, keçilerin, ineklerin çanları koygun, ağır ötüyordu. Akşam çanları yorgun olur. Hasan köyün evlerini görünce atının başını çekti. İçine bir korku düştü. Orada kala kaldı. Atının üstünde ayağa kalkıp bir süre köyü seyreledi. Bir iki çocuk ağlıyordu. Bir yaşlı kişi bir tepeden ötekine bağırıyordu. Hasan atının başını çekmiş, orada öyle duruyordu. Büyük anası gelmiş gözlerinin önüne, gitmiyordu. İçini bir sevgi, güven, sevinç doldurmuştu. Bu sevincin sebebini çıkaramıyordu. Halbuki şu aşağıdaki köyden bir tek kişiyi bile tanımıyordu. Köyün adını bile bilmiyordu. Atı onu alıp buraya getirmişti. Koyağın üstünde mor kayalıklar ta bulutlara kadar yükseliyordu. Kayalıklarda sesler yankılanıyorlardı. Atının başını bıraktı, usuldan da üzengiledi. Sevincinin şimdi bilincine varmıştı. At onu alıp istediği kapıya götürsün. Atının durduğu kapıya konuk olacaktı. Ne derlerdi? Ben bir tanrı konuğuyum derse. Dayılarıma gidiyorum derse ne derlerdi? Tanrı konuğuna kim sevinmez ki? Belki bu köyün halkı Kürttür. Belki de Alevi Kürtlerdir bunlar. Alevi Kürtler yiğit, mert olurlar. Belki de fukara farsaktırlar. Belki de eski Kozanlılardır. Kim olursa olsunlar, bu dağ kolunun adamları konuksever kişilerdir. Atı onu çekti toprak damlı, renkli topraklarla nakışlanmış, geniş kapılı büyük bir evin kapısına götürdü. Kapıda ulu bir çınar ağacı dallarını bütün avluya yarmış, ağır ağır dalları sallanarak rüzgarlanıyordu. Atın üstünde, elinde dizgini, elleri eğerin kaşında, avluda durdu kaldı. At hızla kuyruğunu sallıyor, sinekleniyordu. İçeriden yaşlı bir adam çıktı. Şafaklayarak atlıya doğru yürüdü. Elini gözlerine siper etmiş, bir hoş bakıyordu. Geldi geldi, atlının yanı başında durdu. Ne o yolcu, hoş geldin, sefalar getirdin, insene aşağı. Atının başını tuttu, içeriye de seslendi. Çocuklar bakın hele, eve bir konuk gelmiş. İçeriden 3-4 kişi birden fırladı. Gelip atın başını, atlının üzengesini tuttular. Hasan attan indi. Yaşlı adam onu önüne katıp eve götürdü. Belinden çıkardığı bir anahtarla tahta, türlü, güzel işlemeli bir kapıyı açtı. Oda boydan boya sedelerle kuşatılmıştı. Yerdeki kilimler eski kök boya günlerindendi. Renkleri işlemeleri uçuşuyordu. Duvarlar baştan aşağı işlemeli ceviz tahtasındandı. Açıklık bir yere de renkli bir Atatürk resmi konmuştu. Atatürk ayakta duruyordu. Sağ ayağını biraz öne çıkarmış, bir elinde de bir kırbaç tutuyordu. Arkasında bir göl uzanıyor, doğru atının başı da yanında gözüküyordu. Bu resimde gözleri çok maviydi Atatürk'ün. Biraz sonra o da şayak şalvarlı insanlarla doluverdi. Gelen hoş geldin, merhaba deyip oturuyordu saygılıca. Kahveler geldi, ilk kahveyi ona getirdiler. Herkes dizüstü, saygılıca oturmuştu. Hasan da öylece saygılı oturdu. Fincanı incelikle kulpundan tutup höpürdeterek içiyordu. Öteki adamlar gibi. Ev sahibi Hasan'a dönüp kendini söyledi. Adım dedi Murtaza. Murtaza Demirdeli, adını bağışla. Hasan birazcık sıkılarak, benim adım da Hasan. Aşağı Anavarza'dan, Çolaklardan olurum. Bilirim dedi Murtaza. Halil'in oğluyum dedi Hasan. Tanırdım Halil'i dedi Murtaza. Baba yiğit adamdı baban senin. Onun gibi bir baba yiğit daha gelmez Çukurova toprağına. Gelmez dediler öteki köylüler. Hepimiz biliriz Halil ağayı. Hepimize çok yardım olurdu Çukurova'da. Konuk sevmeyen Çukurova'da konuk sever bir kişiydi Halil ağa. Hasan iyice anımsıyordu. Öylesine yorulmuştu ki uyuklayıp duruyordu. İlk olaraktan burada onu çocuk gibi görmemişler, ona büyük bir insanmış gibi davranmışlardı. Hasan bu davranıştan dolayı değişivermişti bir anda. Uykusunu kaçırmak için konuşmaya başladı. Neler konuştu, neler anlattı. Şimdi hiç mi hiç orasını anımsamıyor. Babasını anlatmış olacak. Babasının bir yılan, kocaman çıngıraklı bir yılan donuna girdiğinde söylemiş olacak ki köylerin gözlerinin kocaman kocaman açıldığını anımsıyor. Karanlık kavuşuyordu ki yemek geldi. Kızarmış tereyağı koktu ortalık. Bütün yemekler, patates yemeği, bulgur pilavı hep tereyağı kokuyordu. Ekmekler, yoğurt, bal da tereyağı kokuyordu. Yemek daha bitmeden Hasan sofranın başında oracağı sızdı kaldı. Ölü gibi, kıpırtısız olarak. Sabahleyin uyandığında gün daha ışımamıştı. Ak çarşaflar sabun, yaban elması kokuyordu. Ekşi bir yaban gülü kokusu da pencereden geliyordu. Hemen ayağa fırladı, dışarıdaki çınara koştu, çınarın altındaki kaynayan, köpüren pınarda yüzünü yudu. Kayalığın ardında dolanıp orada bir iğne çatladı. Köpeklerden korkmasa buraya, bu çamların, kayalıkların içine çatlamanın tadını bir iyice çıkaracaktı. Bu sabah herkes bir tuhaf bakıyor gibi geldi ona. Geri döndüğünde yatağını kaldırılmış buldu. Ortada bir büyük sini duruyor, üstünde koskocaman bir bakır tasta tarhana çorbası tutuyordu. Tarhana çorbasına nane kokusu karışmıştı. Tulum peyniri, tereyağı, bal da vardı. Hasan'ı buyur ettiler. Hasan hiç kimseye bakamadan utangaç oturdu sofraya. Önündeki bakır işlemeli tası Murtaza Ağa tarhanayla doldurdu. İyi uyudun mu bu gece konuğum? Rahat ettin mi? Hasan kekeledi. Çok çok iyi uyudum, dedi yüzü kıpkırmızı kesilip yanarak. Sevindim buna, dedi Murtaza Ağa. Bu evi kendi evin bilesin de burada böylece rahat edesin Hasan kardeş. Hasan sevgiyle ona baktı. O köyde ne kadar kaldı anımsamıyor Hasan. Bir yılan kovalıyordu onu. Uyurken, uyanıkken kocaman çıngıraklı bir yılan onun ardını bir türlü bırakmıyordu. Kayalıklara, çam ağaçlarının tepesine, yattığı odaya nasılsa, nereden bir yolunu bulursa çıkıp geliyordu. Hasan geceleri bağırıyordu. Dayılarına gidecekti. Dayılarının yerini, köyünü hiç bilmiyordu ki. Bir tek bir dayısının adını biliyordu. Burada belki bilirlerdi. Kimseye de soramıyordu. İçini bir sıkıntı bastı birden. Bir karanlık, acı içinde kaldı. Ya anasına bir şey olmuşsa? Ya öldürmüşlerse onu, ya kaçırmışlarsa? Yerinde duramıyordu. Kayalığa gitti. Uzakta bir pınar bulmuştu. Kıyıları çepeçevre, mor nane açmış. Çam kokuyordu ortalık, nane kokuyordu. Oraya kadar koştu. Bir kayadan yuvarlandı. Netmişti o canavarların arasında. Anasını öyle kimsiz kimsesiz bırakmıştı. Olacak iş miydi? Burada yemiş içmiş, yan gelmiş yatmış. O cehennemde anasını ölümün ağzına bırakmıştı. Şimdi ne yapmalıydı? Öldürmüşlerdi anasını. Mutlaka öldürmüşlerdi. Birden çınarın altında durdu. Pınar ötede kaynıyordu. Uzaktaki kayalıklara kartallar inip kalkıyorlardı. Birden küçük, avuç içi kadar kaldı. Bir insan böylesine küçülüp böcek haline gelemez ya. Hasan geldi. Parmak kadar kara bir böcekti şimdi. Biliyordu, biliyordu yaptığını. Bir iyice apaçık biliyordu. Anasını öldürsünler. Amcaları anasını öldürsünler diye kaçmıştı. Kaldı. Bir insan böylesine küçülüp böcek haline gelemez ya. Hasan geldi. Parmak kadar kara bir böcekti şimdi. Biliyordu, biliyordu yaptığını. Bir iyice apaçık biliyordu. Anasını öldürsünler. Amcaları anasını öldürsünler diye kaçmıştı. Görmesin gözüm, görmesin gözüm. Öldürülmeli anam, öldürülmeli. Öldürülmeli. O öldürülmezse olmaz. Çukurova'da kimse bizim yüzümüze bakmaz. Babam da çıngıraklı yılan olaraktan Çukurova sıcağında cehennemde yanar durur. O ölmeli. Anam ölmeli. Esme ölmeli. Esme ölecek. Bunu iyice açık açık günlerce düşünmüştü. Ne kötülük. İnsan anasının ölümünü ister mi? Ya anası babasını öldürmüşse, öldürüp de babasının kanı yerde kalmışsa, kalıp da babasını hortla atmışsa, o hortlak da kıyamete kadar kanı yerde kaldığından yeryüzünü her gece hortlayarak, cehennem acısında çığırışarak, binbir kılığa girerek dolaşıyorsa onun için ölmeli. Ölmeli. Büyük anasının Esme'ye ne düşmanlığı var ki? Oğlunu kurtarmaya çalışıyor o. Hortlaklıktan oğlunu kurtarmaya çalışıyor. Esme kendisi için aynısını yapmaz mı? ben babam için yapmaz mıyım? Pınar'ın başına oturdu, ağlamaya başladı. Ağlamaktan da dehşet üzülüyordu. İçi karmakarışıktı. Ya anasını öldürmüşlerse, içinde bir sevinç. Sonra da daha sevinç dalgalanıp dururken içinde bir acı, dehşet bir ağrı yüreğinde. Bir acı, bir sevinç dalgasına düşüyor. Bir babasının ortakları, bir büyük anası, bir anası, amcaları. Bir de Ali amcası vardı. Nerede acaba? O deli, insanlık dışı bir adamdı. Belki o şimdiye anasını öldürmüştür. Anasının cesedi geliyordu gözlerinin önüne. Sessiz yeşil sinekler, kanı akmış, tozun içine kurumuş. Eli bir yanda, ayakları bir yanda, yüzü davul gibi şişmiş, sarı bir su akıyor gözlerinden. Gözlerine kara sinekler çokuşmuş. Koşarak eve geldi. Atını çekti, atladı. Kimseye Allah'a ısmarladık demeden üzengiledi, yola çıktı. Çukurova yoluna düştü. Ne oldu, ne zaman geldi, köye ne zaman girdi, Ali amcası yolunu ne zaman kesti, hiç bunları da anımsamıyor. Anasını gördü, anasını. Çamur içinde kalmıştı. Anası onu görünce bir çığlık koparıp kucakladı. Bunu iyice anımsıyor. Bütün giyitleri kan içindeydi. Yarası ağır değildi. 2 gün sonra anası ona böyle söyledi. Atının ayağı kırılmıştı. Anası onu da söyledi. Kırılmıştı ama ona daha iyi, daha güçlü bir at satın alacaktı. Babasının parası çoktu. Anasının öz parası da çoktu. Hasan ateşler içinde yanıyordu. Sonra iyileşti. Köye çıkmaya korkuyor, evin içinde gün akşama kadar oturup duruyordu. Hasan köyün içinde çıkmaya değil, kapıdan başını dışarı çıkarmaya korkuyordu. Bu arada o hastayken yoklamaya ne büyük anası gelmiş ne de amcaları. Köyden de onu yoklamaya kimsecikler gelmemişti. Köyün içine bir dedikodu yayılmıştı. O dedikodu da Hasan'ın kulağına nasıl gelmişti? Anası hiçbir şey söylememişti. Ya dedikodu nasıl gelmişti ona? Hasan'ı babası bir gece atına bindirmiş, kaçırmış dağlara. Onun boğazını sıkmış, sıkmış, gözlerini pörtletmiş. Hasan'a diyormuş ki, hem boğazını sıkıyor hem de diyormuş ki, Hasan diyormuş. Olmayası Hasan. Kim bıraktı babasının kanını, hortladı da kıyamete kadar dünyada? Cehennemde yandı durdu Hasan. Sen de insan mısın Hasan? Sen ölmelisin Hasan. Onursuz, hayvan gibi yaşayacağına, üstelik de babanı öldürenin elinden ekmek yiyerek yaşayacağına sen ölmelisin Hasan. Aradan aylar geçti. Köylü hep tüyleri diken diken olarak bunu konuşuyordu. Bir gün Hasan dışarıya fırladı, büyük anasına, amcalarına gitti. Deli gibi kendinden geçmiş bas bas bağırıyordu. Ben gittim, ben kaçtım, ben kaçtım, ben kaçtım bu lanet yerden, sizin yüzünüzden.